Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Herkese merhaba, Sinematris'te Görkem Öge ile birliktesiniz. Bu haftaki programımızda elbette kaçınılmaz olarak sinema yılının en büyük organizasyonundan Oscar'lardan bahsedeceğiz. İçerisinde bulunduğumuz 2024 yılında 96. kez verilen Oscar ödülleri yine hemen her yıl olduğu gibi gayet gösterişli, renkli, keyifli bir organizasyonla sahiplerini buldu. Hemen hemen her sene Oscar açıklandığında Oscar'ın tarihi üzerine, yapısı üzerine nasıl veriliyor, kime veriliyor, kimler oy kullanıyor falan diye böyle bilgiler veriyoruz ama artık bunlar eskidi değil mi? Biraz olsun ilgisi olan herkes bu bilgileri birçok kez duydu, dinledi, araştırdı vesaire. O konuya artık girmeyeceğim. Son birkaç yıldır Oscar'lar renkli geçiyor bence. Gayet keyifli oluyor. Bir dönemde artık hani Oscar'ların pek de renkli olmadığı, pek de anlam ifade etmediği falan söylenmişti. Bu çokça konuşulmuştu ama diyorum son birkaç yıldır böyle değil. Ben bunun sebebinin ne olduğunu düşünüyorum biliyor musunuz? Eğer ödüller işte 4-10'a, 2-10'a, 3-10'a falan diye böyle biraz eşitçe yakın sayılarda paylaştırıldığı zaman o Oscar ödülleri gecesi biraz daha sönük geçiyor gibi hissediyorum ben. Son birkaç yıldır parlak prodüksiyonlar çokça Oscar alıyor. Yani bir film böyle işte 7 Oscar, 9 Oscar, 10 Oscar falan aldığında hani yakın zamanda sinema ölüyor, sinema kötüleşiyor, sinema bitiyor falan diye bir şikayet var ya, böyle öyle bir endişe var ya. İşte büyük filmler, çokça Oscar alan filmler, hem entelektüel kitlere hem gişede başarılı olan filmler insanlara işte sinema ölmedi dedirtiyor. Ve işte Oscar'da zaten bu işte sinema ölmedi coşkusunun da görsel temsili oluyor. İşte ondan dolayı bu sene elbette 2023'ün en büyük, en güçlü, en harika filmi Oppenheimer oldu. Ondan dolayı bu senede Oppenheimer'ın öne çıktığı ve çokça Oscar aldığı bir yıl olarak biraz daha coşkulu, biraz daha güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum ben. Bu bir, ikincisi bu yılın bence bir de şöyle bir ayırt ediciliği vardı. Öylesine belliydi ki, yani Oscar tarihinin demeyeceğim, yani 120 yaşında değilim ama en azından sinema dünyasına ve Oscar'lara diyeyim hakim olduğum dönem içerisinde Oscar'ların daha verilmeden önce kimlere gideceğinin bu kadar net olduğu bir ödül töreni ben hatırlamıyorum gerçekten. Yılın en öne çıkan performansları, yapımları, işte senaryoları, filmleri, yönetmenleri falan çok belliydi. Bu belki de pek de heyecanlı bir organizasyon olmamıştır gibi bir his yaratabilir ama yo, yani insanlar tahmin ediyor olsa da onu orada görmek istiyor değil mi? Oscar'ların dağıtıldığını görmek istiyor. Ondan dolayı her ne kadar çok belli bir yıl olsa da yine de coşkulu ve keyifli bir organizasyon oldu diye düşünüyorum ben. Şimdi birinci kazanan elbette Oppenheimer'dı. Oppenheimer tam 7 dalda Oscar'a ulaşarak yılın en büyük, en güçlü filmlerinden biri olduğunu tekrar tescillemiş oldu. Oppenheimer'dan sonra Yorgos Lanthimos'un son filmi, yılın da önemli filmlerinden biri olan Poor Things 4 dalda Oscar'a ulaşarak gecenin ikinci kazananı oldu diyebiliriz. Tabii ki Oscar'lar hani kazananlardan çok belki de hatta kaybedenlerin de konuşulduğu bir organizasyon ya. Hemen gecenin en büyük kaybedenini söyleyeyim. Martin Scorsese'nin son filmi Dolunay Katilleri tam 10 dalda Oscar adayı olmasına rağmen hiçbir dalda Oscar alamayarak gecenin gerçek mağlubu oldu diyebiliriz. Ve bir de Bradley Cooper'ın yazıp yönettiği Maestro filmi 7 dalda Oscar adayı olmasına rağmen hiçbir dalda Oscar alamadı ki Bradley Cooper Oscar tarihinin en fazla aday olup da hiç Oscar alamayan sinemacılarından bir tanesi olarak hızla gidiyor böyle ya. İnanılır gibi değil. Bugüne kadar toplam 12 dalda Oscar adaylığı almış ancak hiç Oscar alamamış. Gerçekten yani Bradley Cooper adına çok üzücü bir durum elbette. Ve bir de gecenin bence aslında en büyük mağluplarından bir tanesi de Barbie filmi oldu. Barbie 2023'ün öne çıkan filmlerinden bir tanesiydi. Yılın en fazla hasılat yapan filmiydi. Geniş kitleler izledi, sevdi. Hani tabii biraz hafif bir projeydi böyle yani. Ama yine de 8 dalda Oscar adayı oldu. Ve sadece orijinal şarkı dalında Oscar'a ulaştığı için, en azından sinema uzmanlığı anlamında söyleyelim, 7 dalda Oscar adayı olup hiçbir dalda Oscar alamayarak gecenin mağluplarından bir tanesi oldu. Şimdi kazananları kaybedenleri sıraladıktan sonra şimdi ana dallarda ben size şöyle bir saymaya çalışayım hem adayları hem kazananları ve bunlar üzerine de yorumlarımı yapmaya çalışayım. Son birkaç yıldır en iyi film dalında çok sayıda film gösteriliyor. Yani ondan önceki dönemde en iyi filme 5 ya da 6 tane film adayı olurdu ve bir tanesi kazanırdı tabii ki. Birkaç yıldır işte 9 film, 10 film falan gösteriliyor böyle. Bence bu çok kötü bir fikir değil. Yani yılın en öne çıkan filmlerinin her ne kadar ödül almayacak olsalar da en iyi filmde isimlerinin geçmesi bence kötü bir fikir değil. Bu yılda 10 tane film en iyi film dalında aday oldular. Hızlıca sayayım. Oppenheimer, Barbie, Bir Düşüşün Anatomisi, The Holdovers, Poor Things, İlgi Alanı, Zone of Interest, Maestro, Dolunay Katilleri, Başka Bir Hayatta ve Amerikan Romanı filmleri en iyi film dalında Oscar adayı oldular. Ve elbette hiç kimsenin şaşırmayacağı biçimde Oppenheimer en iyi film Oscar'ını kucakladı. Artık bu o kadar belliydi ki yani Oppenheimer yılın gerçekten en önemli, en güçlü filmiydi ve hemen önümde şu an açık bilgisayarda IMDb notlarına göre bu yıl Oppenheimer toplam 333 ödül almış ve 355 ödüle aday gösterilmiş. O kadar büyük bir rakam ki gerçekten. Ama şahsi fikrim hak ediyor. Yani Oppenheimer gerçekten çok iyi filmdi. Yılın da bence zaten en iyi filmiydi. Ben bu en iyi film adaylarından sadece bir tanesini izleyemedim. Zone of Interest'i izleyemedim. Ona bir türlü yetişemedim. Fırsatım olmadı. Hani diğer filmlerin hepsini gayet iyi biliyorum. Oppenheimer'ın da sonuna kadar bu ödülü hak ettiğini düşünüyorum. En iyi yönetmeni de elbette Oppenheimer'la Christopher Nolan aldı. Diğer adaylara baktığımda Poor Things'le Yorgos Lanthimos, Bir Düşüşün Anatomisi'yle Justin Trier, Dolunay Katilleri Martin Scorsese ve Zone of Interest'le Jonathan Glazer hepsi iyi yönetmenler elbette. Yani bu filmler de iyi filmler zaten ama Christopher Nolan yani artık kariyerinde belli bir noktaya geldi. Çok güzel bir sürü film yaptı. Zaten yani 21. yüzyılın diyelim şu 2000'lerin ilk 25 yılının en parlak en güçlü yönetmenlerinden bir tanesi olduğu için tabii hazır Oppenheimer gibi de muhteşem bir film karşımıza getirdiği için hiç kimse herhalde Christopher Nolan'ın en iyi yönetmen Oscar'ını almasına şaşırmamıştır. Gelelim oyuncu Oscar'larına. Bu yıl yine Oppenheimer rüzgarıyla, kasırgasıyla diyelim, Cillian Murphy en iyi erkek oyuncu dalında Oscar'a ulaşan isim oldu. Diğer adaylar Colman Domingo, Paul Giamatti, The Holdovers'la bence en büyük adaylardan bir tanesiydi. Amerikan romanıyla Jeffrey Wright bence yine güçlü bir adaydı. Maestro'yla Oscar tarihinin en büyük kaybedeni Bradley Cooper yine adaydı ama elbette yine alamadı. Hani bunların aslında hepsi iyi oyuncular, hepsi iyi performanslar. Ancak Cillian Murphy'nin ödülü alması, ya o şimdi Cillian Murphy de zaten hani 50 tane falan film yapmış. Bir sürü güzel performansa imza atmış. Seçkin bir oyuncu. Ha tabii Cillian Murphy'nin böyle tam da yıldız hamuruyla yoğrulmamış olduğunu düşünen sinema severler yok değil açık söyleyeyim. Yani hakkında böyle biraz daha hani çok abartılıyor, o kadar da güçlü bir oyuncu değil diyen sinema severler duydum gördüm ama yine de bence bu rolü hak ediyor. Çünkü Oppenheimer'daki performansı gerçekten çok iyiydi. Bir de tarihteki önemli kişilikleri canlandırmak çok da kolay bir şey değildir. Büyük bir sorumluluktur. Cillian Murphy'nin bu performansın altından alnının akıyla kalktığını iddia edebiliriz. Gelelim en iyi kadın oyuncu Oscar'ına. Şimdi kadın oyuncular bu sene biraz daha şey. Yani erkek oyuncu Oscar'ların kime biteceği iyice belliydi ama burada hani belki bir pay vardı böyle. Çok da emin değildik. Hemen adayları sayayım size. Poor Things'le Emma Stone, Maestro ile Carey Mulligan, Bir Düşüşün Anatomisi ile Sandra Hüller, Niyat filmini Annette Bening ve Dolunay Katilleri ile Lily Gladstone. Hemen şunu söyleyeyim, gerçekten ödül hangisine gitse olurdu. Özellikle de Lily Gladstone en son oyuncu birliği ödülünü almıştı mesela. Gayet böyle kutsanan ve çok beğenilen bir performans olmuştu. Annette Bening zaten çok prestijli bir oyuncu. Ha, hiç Oscar'ı yok. Daha önce 4 ya da 5 kez Oscar adayı oldu diye hatırlıyorum. Çok prestijlidir. Niyat'taki performansı da gerçekten iyiydi. Carey Mulligan Maestro'daki performansı çok iyi. Çok iyi ya. Gerçekten nefis oynuyor. Bir de şöyle bir durum var. Kerem Mulligan biraz daha gençlik dönemlerinde biraz böyle hani sevinmiş sarışın rolleriyle ve imajıyla tanınan, bilinen bir oyuncuydu. Son birkaç filminde biraz böyle, yani nasıl diyeyim, ödül kasan bir imaja, ödül kasan performanslara soyulduğunu iddia edeceğim aslında. Ben öyle bir şey alıyorum Kerem Mulligan'dan. İşte Maestro'daki performansıyla da böyle ödül diye bağıran bir performans sergilediğini düşünüyorum. Ha, ama hak etmiyor mu? Bence hak ediyor. Yani alsaydı şaşırmazdım. Çok iyi çünkü. Sandra Hüller Bir Düşüşün Anatomisi de zaten birçok kişiye göre yılın en iyi performanslarından bir tanesini veriyordu. Çok iyiydi. Ama Emma Stone ikinci kez bu genç yaşına rağmen, tabii çok parlak bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu gerçekten Emma Stone. Yani bütün performanslarının Oscar'ı hak ettiği iddia edilebilir zaten. Onun için çok şaşırmıyoruz, ancak ben bu noktaya küçük bir şerh koyacağım. Şöyle ki, kendisinden kaynaklanan bir şey değil ama senaryonun gerekliliği olarak 0 yaşında bir yetişkin kadını oynuyor. Yani aslında ortada bir karakter yok.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Şimdi oyunculuk tabii ki performanstır falan ama aynı zamanda bir karakter inşa etmektir. Yani oyunculuk sadece sette ve kamera karşısında icra edilen bir performans değildir. Senaryonun başında, hazırlık aşamasında bir karakteri de hazırlarsınız böyle. Anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı aslında Emma Stone'un buradaki performansı muhteşem olsa da ortada bir karakter olmadığı için şahsen ben, yani diyorum, gitmesine çok şaşırmıyorum ama başka bir oyuncuya gitseydi de Emma Stone'a verilmeliydi demezdim. Bu açıdan bir tık böyle bir eksiklik olduğu için onu da belirtmiş olayım. En iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oppenheimer'la yine Robert Downey Jr. ödüllerin hepsini topladı zaten. Yani işte Altın Küre'dir, işte oyuncu ödülüdür, BAFTA'larda hepsinde bütün ödülleri Robert Downey Jr. almıştı. Burada da Oscar'a ulaştı. Hemen hızlıca diğer adayları sayayım. Dolunay Katilleri'yle Robert De Niro, Amerikan Romanı'yla Sterling K. Brown, Mark Ruffalo Poor Things'le ve Barbie'yle de Ryan Gosling aday olmuştu. Yine ben bütün performansları izledim. Hepsi iyi gerçekten. Birkaç kişiden şunu duydum, yani Dolunay Katilleri'nde Robert De Niro müthiş bir kötü adam olmuş falan diye, böyle bunu özellikle belirten, yani yardımcı erkek oyuncu ödülünü Robert Downey Jr.'ın elinden Robert De Niro'nun böyle kapabileceğini düşünen bazı sinema severlerin olduğunu biliyorum ama yine de Robert Downey ödülü aldı. Çok da şaşırtıcı değil bence. Yardımcı kadın oyuncu ödüllerine geldiğimizde ise yine güçlü adaylar var. Bence en güçlü iki aday Oppenheimer'la Emily Blunt ve Niyat filmiyle de Jodie Foster'dı. Zaten Jodie Foster daha önce birçok kez Oscar almış bir oyuncu, çok değerli bir oyuncu. Oppenheimer'da da Emily Blunt müthişti. Hem karakteri, hem performansı, hali, tavrı nefisti yani. Alsaydı hiç şaşırmazdık. Ancak bu sene bundan önceki ödüllerin de hemen hepsini alan Holdovers filmindeki Divine Joy Randolph ödüle ulaştı. Hiç şaşırtıcı değil. Herkes de onun alacağını söyledi. Filmdeki performansı da muhteşemdi ki Dwayne Joy Randolph çok popüler bir oyuncu değildi, ancak ona rağmen ödüle ulaştı. Bence hiç de şaşırtıcı değil. Gelelim senaryo ödüllerine. Burada da gerçekten çok, yani bence tartışmalı dallar bunlar. Her ne kadar yılın en iyi senaryosunun Bir Düşüşün Anatomisi olduğunu iddia etse de herkes, ve ödüle de o ulaştı zaten. Yılın en iyi senaryo Oscar'ı ödülünü Bir Düşüşün Anatomisi aldı. Diğer adaylar My December, Maestro, Başka Bir Hayatta ve The Holdovers. Bence burada Maestro ve Başka Bir Hayatta, Past Lives, bu dalda aday gösterilmemesi gereken filmler bence. Yani senaryolarında hiçbir cazibe, hiçbir ne bileyim ilginçlik ya da çok ince bir teknik içeriği falan ben bir şey görmüyorum. Böyle özel filmler değiller. Özellikle The Holdovers bence Bir Düşüşün Anatomisi'nin en büyük rakibiydi. Alexander Payne'in son filmi. Alexander Payne daha önce hem senaryo Oscar'ı almış bir yönetmen ve gerçekten senaryoları muhteşemdir. Yani yarı minimalist bir yönetmendir ve filmleri her ne kadar görsel olarak, teknik olarak güçlü olsa da esas olarak senaryolarıyla öne çıkar. Yani müthiş senaryolar yazar. Teknik olarak çok başarılı bir senarist gerçekten. Hoş, bu filmin senaryosunu Alexander Payne yazmadı, onu belirtmiş olayım. David Hemmingson diye başka bir senarist yazdı ama yine de Ben özellikle The Holdovers'ın bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum ama yine de şaşırdım mı Bir Düşüş'ün anatomisine? Çok da şaşırmadım ki ben Bir Düşüş'ün anatomisi üzerine bir program yapmıştım. Orada özellikle uzun uzun bahsetmeye çalışmıştım. Bence Bir Düşüş'ün anatomisi senaryo olarak değil ancak öykü olarak bazı sıkıntılar içeren bir öykü. Burada detaylı anmayacağım diyorum. O programda anlatmıştım. Merak eden arkadaşlar o programı dönüp dinleyebilirler. En iyi uyarlama senaryo Oscar'ı bence bu yılın gerçekten hem en tartışmalı hem de yani sonucundan en mutlu olduğum diyeceğim dallardan bir tanesiydi. Hemen hızlıca adayları sayacağım. American Fiction, Amerikan Romanı, Oppenheimer, Zone of Interest, Poor Things ve Barbie. Bakınız yılın gerçekten en güçlü 4 filmi en azından bu açıdan. Bunun üzerine uzun uzun konuşmak lazım aslında. Yani Oppenheimer gibi bir bomba varken 8 dalda Oscar adayı olup hiçbir dalda Oscar'a ulaşamamış son derece popüler ve gayet de düzgün bir senaryoya sahip Barbie varken 11 dalda Oscar adayı olmuş ve rüzgar gibi esen Poor Things varken 2. Dünya Savaşı üzerine son derece etkileyici bir dram olan Zone of Interest varken bakınız bu 4 film varken American Fiction'ın alması çok şaşırtıcı. Hemen hızlıca şimdi bunu başka bir programda anlatayım demeyeceğim. Hemen kısaca anlatayım. American Fiction'da ve bu filmin temel olayı şu. Amerika'daki siyahi ayrımcılığı meselesinin sinemada ve edebiyatta çokça sömürüldüğü ve aslında bu sömürmenin bu siyahi ayrımcılığı desteklemedense bundan kar elde edildiği, bunun bir sömürü alanına dönüştürüldüğü üzerine bir film Amerikan Romanı. Bakınız bu çok önemli. Hep söylemişizdir ya Oscar'da şu siyahi oyuncuya, siyahi kesime bir göz kırpmak için vermişler falan diye böyle bir hani sürekli bunu belirtiriz ya. Amerikan Romanı filmi tam tersini iddia ediyor. Artık bu konu çok sömürüldü. Bir para ve popülerite kazanma yöntemi haline geldi diyor. İşte bakın Oscar'ın Amerikan Romanı filminin senaryosuna Oscar ödülünü vermesi bir anlamda kendisinin ve tabii tüm hani sinema ya da sanatsal otoritelerin siyahi ayrımcılık üzerinden prim yapmaya çalıştığının itirafı ya da belki bunun kabullenilmesi anlamına geliyor bence. Bakınız bunun altında çok ince bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Ve ama aynı zamanda Amerikan Romanı filmi bir de siyahi film. Yani Oscar aynı zamanda siyahi ayrımcılık üzerine verilen ödüllerin bir popülerite, bir yaltaklanma diyelim aracı olmasına rağmen aynı zamanda da ödülü yine gidip bir siyahi filme veriyor. Çok ince bir mesaj var bence burada. Yani burada bu bilinçli bir ödül dağıtma var. Çünkü diyorum diğer adaylar çok güçlü. Amerikan Romanı'ndan çok daha güçlü. Ya Oppenheimer var ya daha ne olsun yani. Yani Oppenheimer'ın hayatını anlatan 7 Oscar almış bir film varken American Fiction'a verilmesi gerçekten çok özel bir şey bence. Devam edeyim. Teknik dallara geldik şimdi. En iyi görüntü yönetimi Oscar'ında Oppenheimer ödüle kavuştu ve bu dalda özellikle Poor Things ve Scorsese'nin Dolunay Katilleri filmi güçlü adaylardı bence. Ancak Oppenheimer'ın ödüle ulaşmasına ben pek de şaşırmadım. Bu noktada şöyle ince bir not düşmek istiyorum. Uzun yıllar Christopher Nolan, Wally Pfister diye bir görüntü yönetmeniyle çalıştı ki bence Christopher Nolan'ın sinemasının en zayıf halkası görüntü yönetimiydi. Wally Pfister'ın ben hiç de iyi bir görüntü yönetmeni olduğunu düşünmemişimdir. Ve hep de şunu söylemişimdir. Yani ya Christopher Nolan'ın bu kadar iyi bir yönetmen niye bu adamla çalışıyor diye birçok kez şikayet ettiğimi hatırlıyorum. Ve artık Christopher Nolan Hoytaman Hoytama ile çalışıyor. Adı da çok garip değil mi? Hoytaman Hoytama gerçekten son yılların en güçlü ve en iyi görüntü yönetmeni Hollywood'daki ve Christopher Nolan işte Hoytaman Hoytama ile çalışmanın ödülünü Oppenheimer'ın aldığı en iyi sinematografi Oscar'ıyla da tescillemiş durumda. Alenen oh be diyorum yani oh be Christopher Nolan iyi bir görüntü yönetmeniyle çalışıyor ve bundan dolayı ben çok mutluyum. Ya çok kötüydü arkadaşlar Wally Pfister gerçekten kötü bir görüntü yönetmeni. Yani nasıl Nolan ya bir dostu muydu arkadaşı mıydı bir ne bileyim gebeliği mi var o borç verdi de ödeyemedi mi ne oldu yani ne alakası var. Neyse bu konuyu da geçiyorum. Geldik kurguya. Çok fazla dikkate alınan, öne çıkan ödüllerden biri değildir ancak bence çok önemlidir. Bu senede en iyi kurgu ödülünü Oppenheimer aldı. Dolunay Katilleri, Poor Things, The Holdovers ve Bir Düşüş'ün Anatomisi diğer adaylardı. Bu filmlerin gerçekten hepsinin kurgusu çok iyi. Ancak şunu söyleyeceğim ben size. Christopher Nolan ilk profesyonel filmi 2000 tarihli Memento ile bile en iyi kurgu dalında Oscar adayı olmuştu. Yani Christopher Nolan kurguya özellikle dikkat eden, çok incelikli kurgu çalışmalarına imza atan bir yönetmen. O açıdan müthiştir. Yani bütün Christopher Nolan filmlerinin kurguları müthiştir. Zaten senaryo kurguları da karmakarışık demiştik ya yani. Ama tabii bu o kurgu değil. Bu teknik kurgudan bahsediyoruz. O senaryo kurgusu daha çok senaryo Oscar'ında ödüllendirilen bir özellik. Ondan dolayı ben Oppenheimer'ın en iyi kurgu Oscar'ını almış olmasına hiç şaşırmıyorum. Nefisti. Geldik Poor Things'in geceye damgasını vurduğu dallara. Birkaç teknik dalda Emma Stone tabii işte oyuncu olarak Oscar'ı aldı. Onun dışında 3 ayrı teknik dalda Poor Things ödüle kavuştu. Bir tanesi yapım tasarımı. Güzel, sıkıntı yok. Ama bu dalda hep zaten yüksek bütçeli, ölçekli filmler olur. Dolunay Katilleri, Oppenheimer, Barbie ve diğer dallarda aday olmayan Napolyon burada adaydı ki Napolyon'un da Ridley Scott'ın son filmi. Hoş, çok iyi bir film değildi bence ama teknik olarak çok iyiydi. Yani hangisi alsa olur ama özellikle Poor Things'in yapım tasarımı gerçekten biraz daha öne çıkıyordu. Üzerine yaptığım programda detaylıca anlatmıştım. Burada tekrar geçmek istemiyorum ama steampunk dediğimiz nadiren rastlanan bir bilim kurgu alt türünün bir örneği olarak fütüristik, yarı fantastik, çok ilginç ve farklı bir evren inşa ettiği için yapım tasarımı Oscar'ını ben Poor Things'in hak ederek aldığını düşünüyorum. Kostümde de Poor Things Oscar'ı aldı. Burada da yine güçlü adaylar vardı ama yine Poor Things'in bunu hak ettiğini düşünebiliriz. Onun dışında diğer teknik dalları çok da anmak istemiyorum. Çok da gerek olmayabilir. En iyi orijinal şarkıyı Billie Eilish aldı. Billie Eilish bu genç yaşına rağmen gerçekten sinema dünyasında, müzik dünyasında fırtına gibi esiyor diyebiliriz. Bunların dışında bir tane daha anmak istediğim dal var. En iyi animasyon film dalı. Bu yıl Hayao Miyazaki Çocuk ve Balıkçıl filmiyle öne çıktı. Hayao Miyazaki tüm dünyada çokça hayranı olan, çokça seveni olan bir yönetmen. Zaten animasyon sinema tarihinin en büyük, en güçlü yönetmenlerinden bir tanesi olduğunu söylemek hiç de abartılı olmaz. Ancak bu yıl Örümcek Adam'ın Spider-Verse animasyonlarının ikincisi gösterime girdi ve hem çok yüksek hasılat rakamına ulaşmıştı hem de gerçekten eleştirel olarak çok yüksek notlar almıştı. Ben de filmi izledim. Müthiş bir filmdi. İki tane Spider-Verse filmi yapıldı. Biri 2018 yılında, biri de bu yıl yapıldı. O anlamda Hayao Miyazaki'nin Çocuk ve Balıkçıl filminin karşısında Spider-Verse vardı. Yani hangisi alsa alırdı aslında. Ben ikisinin de almasına çok da şaşırmazdım. Ancak akademi gördüğümüz kadarıyla Hayao Miyazaki'nin bu dönüşünü biraz daha kutsanısı, biraz daha ödül verilesi gördü demek ki. Çok şaşırmıyoruz. Hayao Miyazaki'nin hangi filmi alırsa şaşırmayız zaten. Ancak burada küçük bir not düşeyim. Yapımcılarının yaptığı açıklamayla Spider-Verse filmleri bir üçleme olacakmış. Yani bir tane daha Spider-Verse filmi gelecek. Bakınız burada tohumu ekmiş olayım. Üçüncü Spider-Verse filminin yani ne zaman aday olursa en iyi animasyon film dalında Oscar'a ulaşacağını ben daha şimdiden söylüyorum. Çünkü diyorum ilk iki film de çok iyiydi, ikisi de alamadı. Akademi yüksek olasılıkla bu durumu kenara not etmiştir ve üçüncü filmi ödüllendirecektir diye tahmin ediyorum. Tabii o zaman filmin karşısında nasıl adaylar olacak bilmiyoruz ama yine de ben bunu şimdiden belirtmiş olayım. Evet, yaklaşık olarak 96. Oscar ödül töreni böyleydi. Dediğim gibi Oppenheimer'ın 7 Oscar alması, büyük bir coşku yaratması, işte sinema ölmedi dedirtiyor olması güzel bir şey. Ve artık 2023 yılını bu Oscar ödüllerinin dağıtılmasıyla kapatabiliriz diyoruz. Biliyorsunuz bir önceki yılın hesabı o yılın en önemli prodüksiyonlarının boy gösterdiği Oscar ödülleri dağıtılmadan bir türlü kapatılamıyor diye belirtmiştim zaten daha önce. Bu senede Oscar ödülleri dağıtıldığına göre 2023'ün öne çıkan değerli filmlerini buradan sevgiyle selamlıyoruz. Ödülünüzü aldınız, aday oldunuz, konuşuldunuz, hasılatlarınızı yaptınız. Tamam artık izin verin 2024'e ve bundan sonraki yıllarımıza geleceğe bakabilelim diyorum. Evet, bu hafta 2024 yılı 96. Oscar ödüllerini incelemeye, yorumlamaya çalıştım. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel bir ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.